Ayrım 7. Sayfa 58. Gümüş suyu yokuşunun başında taksiden inip kapı numaralarını kontrol ederek yürümeye başladım. Tam apartmanı buldum sandığımda küçük bir ayrıntı dikkatimi çekti. Karşımda aynı numarayı taşıyan birbirine bitişik iki bina yükseliyordu. Biri A, diğeri B blok olmak üzere. Elimdeki adreste bu bilgi mevcut olmadığı için can sıkıntısıyla cep telefonumu çıkartıp Çeşme'nin numarasını tuşladım. Bir iki adım gerileyip binanın üst katlarına göz gezdirmeye başladım. Belki çıkıp el falan eder diye. Ama kimse el etmedi. Onun yerine A blok 4. katta yer alan dairelerden birinin açık penceresinden dışarı iri bir kütle fırladı. Havada tuhaf devinimler çizerek yaklaşık 20 metrelik bir uçuş gerçekleştirdi ve 4-5 metre önümde çatırdayarak yere çakıldı. Bunun bir insan gövdesi olduğunu o zaman anladım. Acı fren sesleri, kadınların çığlıkları, erkeklerin koşturmacaları derken bir anda düşenin çevresi insanla doluştu. Derken biri "Yaşıyor!" diye bağırdı. Merakla aralarına daldım. Düşen adam artık sırt üstü yatıyordu. Gömleğinin kollarını ne ara fırsat bulduysa sıvamış bir delikanlı kulağını onun göğsüne dayamıştı. Sonra kafasını kaldırıp yerde yatanın ceketini açtı ve iç göğüs cebinden bir cep telefonu çıkarttı. Telefonmuş. Sonra telefonu açıp kulağına dayadı. "Alo, kimsiniz?" Sesin sadece karşıda değil, aynı zamanda hala kulağıma dayalı duran cep telefonumdan geldiğini fark edince gözüm cesedin yüzüne kaydı. Gözlerinden kanlı yaşlar sızan bu kişi, ziyaretine geldiğim adamdan, zavallı Çeşme'den başkası değildi. Bir süre ne diyeceğimi bilemeden elimde telefonla kala kaldım. Delikanlı bir şeyler söyleyip duruyordu. Telefonu kapattım. Demek A blokta oturuyormuş diye düşünerek bakışlarımı apartmanın girişine çevirdim. İşte o anda tanıdık bir başka yüzün apartmanın kapısından çıkıp önce kalabalığa karıştığını, sonra sakince yolun karşısına geçip bir taksiye atladığını gördüm. Kıdemli, esmer ve seksi sekreterimiz Mehtap Hanım öğle tatilini bitirmiş, ajansa dönüyordu herhalde. Dehşet içinde kalmıştım. Bir kabusun içine düşmüştüm ya da bir Hitchcock filminin ortasına. Gayri ihtiyari gerisin geri birkaç adım attım, sendeledim. Kendimi toparladığım anda da koşarak oradan uzaklaşmaya başladım. Aptalca bir hareketti. Adımlarım benim şuursuzca önce İstiklal Caddesi'ne, oradan da Çiçek Pasajı'na sürükledi. Aklımı oynatacağımdan korkarak İçgüdüsel biçimde kendimi en güvenli hissettiğim yere gidiyordum. Peyote'ye. Oraya varınca artık ahbabım sayılacak birkaç barmene selam verip kendimi terasa attım. Gün ortası olduğu için ortalıkta incin top oynuyordu. Hızla bir bira yuvarladım. Sonra bir tane daha. Benim kırmızı alarma geçmişti. Tehlikedeydim. Öyle miydim? Düşünerek bir yere ulaşamıyor, o yüzden de durmaksızın içiyordum. Uyuşmalıydım. Tam biraz gevşemiştim ki cep telefonum çalmaya başladı. Korkuyla arayan kim diye baktım. Derin bir soluk alıp canım dedim ona. Musa, Sanem'in sesi. Hayır, endişeli değil. Evet, öfkeliydi. Ya başına bir iş gelseydi? Dedim önümdeki bireyi bitirip kırılmıştım. Ne diyorsun sen? Saat 3 oldu. Herkes seni soruyor. Polis? Polis mi? Kim? Kim soruyor beni? E kim olacak? Ayberk, Berkay. Şu ilanları bitirmemiz lazım. Hatırlıyorsun değil mi? Başka bir aradı mı peki? Musa dedi Sanem. Bu kez evet, endişeyle. Neredesin sen? Onlara söylemeyeceksin değil mi? Anlamıyorum seni Musa. Neler diyorsun? Lütfen gel buraya. Hayır dedim. Ben gelemem, sen gel. Sarhoş musun sen? Ne olur gel, bir yalan uydur. Ama sakın nerede olduğumu kimseye söyleme. Özellikle sekretere, daha seksi olana. Telefonun diğer ucunda derin bir iç geçirdiğini duydum. Neredesin? Kuşkuyla bakışlarımı bomboş terasta gezdirdim. Peyote diye fısıldadım. Tamam, birazdan oradayım. Anlayışlı sevgilim benim. Şimdiden çok daha iyi hissediyordum kendimi. Hatta kendi derdimi bir yana bırakıp Çeşme için üzüntü duymaya bile başlamıştım. O yüzden bir sonraki içkiyi onun şerefine içmeye karar verip bir büyük bira daha söyledim. Zavallı adam. Ömrü boyunca gözyaşı dökmüş, sonra da 4. kattan aşağı düşerek can vermişti. Gerçi pek tanımıyordum kendisini ya. Yine de ona karşı bir tür şefkat, hatta sevgi duyduğumu fark ettim. Doğaldı tabii. Ne de olsa ölüleri sevmek daha kolaydır. Özellikle de 4-5 büyük biradan sonra. Tam çeşmenin şerefine biramı diktiğim sırada telefonum tekrar çaldı. Bu kez daha bir cesaretle baktım telefona. Şabancığım dedim neşeyle. İyiden iyiye keyiflenmiştim. Yalnız değildim. Harika bir sevgilim ve iyi bir dostum vardı. Kardeşim, ben bu akşam eve gelemeyeceğim. Onu haber vereyim dedim. Hayırdır Şabancığım? Valide hanım rahatsızlanmış. Köye gideceğim acil. Geçmiş olsun. Ciddi değil inşallah. Yok yok. Odun taşırken ayağını çatlatmış. Hastaneye götürmüşler. Gideyim bir bakayım. Tamam Şabancığım, tekrar geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sen iyisin değil mi? Süperim. Alkolün zararları yahut nihayet aklını kaçırmış bir adam. Merak etme sen beni. Aa, yalnız şey var yahu, anahtar almadım ben sabah çıkarken. Müberra abla da var ya, yedek anahtar, ondan alırsın. Eyvallah Şaban. Haydi kal sağlıcakla. Nerede kaldı sevgilim diye kafamı şöyle bir kaldırdım ki, bak nasıl da hissetmişim. Söyle bakalım nedir şu seksi sekreter meselesi diye yanımda bitti aşkım fırtına gibi. Ona gülerek karşılık verdim. O kadar mesele arasında seksi sekretere takılmıştı demek ki. Demek ki kıskanıyordu beni. Evet dedim. Mehtap Hanım. Diyerek karşımdaki sandalyeyi çekti biraz da hırçın bir tavırla. Aramıza mesafe koyacaktı demek ki. Çantasını pat diye masanın üzerine bırakıp sipariş almaya gelen garsona bir Nescafe dedi. Nescafe mi içeceksin? Kahve senin için diyerek biramı kendi önüne çekti. Anlat bakalım. Kızgın ve endişeliydi ama biramı ortak çıkarak bana hala duygusal açıdan bağlı olduğunu gösteriyordu. Ya da ben tamamen zırvalıyordum. Evet, Mehtap dedim içinde bulunduğumuz duruma son derece uygunsuz düşecek biçimde, cilveli cilveli. Sanırım bu kız bana aşık. Saçmalayacaksan gideyim ben. Hayır, hayır. Cidden söylüyorum. Bak, işte bu yüzden bana gizli mailler atan çeşmeyi kıskanıp öldürdü. Ya da belki şöyledir. Çeşme bunun eski sevgilisidir de Mehtap onu aradan çıkartmak için öldürüvermiştir. Öyle de olabilir yani. Tam emin değilim. Kesin olan tek şey var. Mehtap bana aşık. Sanırım bütün sululuğuma rağmen Sanem ortada ciddi bir durum olduğunu sezmişti. Garsonun getirdiği kahveye bir şeker atıp kahveyi karıştırdı. Hatta rahat içebileyim diye çantasından çıkarttığı bir pet şişeden üzerine soğuk su ekledi ve fincanı usulca önüme koydu. Haydi, şunu iç ve neler olduğunu anlat. Yaşadıklarımın ağırlığı olanca gücüyle geri geliyordu. Çenem kasılıyor, şakaklarım zonkluyordu. Ağlamam an meselesiydi. O zaman Sanem elimi avuçlarının arasına aldı. Neyin var Musa? Anlat bana. Çeşme öldü dedim. Efendim? Her şey çok acayip Sanem dedim. Sanem, Sanem, Sanem diye inledim sonra. Şefkatle yüzümü okşadı. Lütfen sakin ol biraz. Haydi anlat bana. Sümüklerimi çeke çeke ona sabah Çeşme ile aramızda geçen elektronik posta trafiğini ve öğleden sonra gördüklerimi anlattım. Daha önce söylemediğim için özür dilerim. Boş ver diye omuz silkti. Apartmandan çıkan kişinin Mehtap olduğuna emin misin? Başımla onayladım. Gözlerimden yaşlar geliyordu artık. Kahvemden bir yudum aldım. Ne yapacağım ben? Ne yapacağını bilmiyorum hayatım dedi Sanem iç geçirerek. Ama şu ana kadar yapabileceğin en yanlış şeyleri yapmışsın. Şey, ilanlar için özür dilerim. Bir bahane uydururum. Rahatsızlandım derim. Yarın bitiririz hepsini. İlanlardan söz eden kim şaşkın dedi sevgilim tatlılıkla. Adam tuhaf bir mesajla seni evine çağırıyor. Gidiyorsun. Gözlerinin önünde kendini öldürüyor. Ajansa ya da polise gideceğin yerde oradan kaçıp saklanıyor ve sarhoş oluyorsun. Kendini öldürdüğüne malum diye karşı çıktım konuya büsbütün başka bir yerden yaklaşarak. Belki de biri onu aşağı atmıştır. Mehtap belki. Bilemiyorum. Umarım polis böyle düşünmez. Çünkü çeşmenin bilgisayarında bulunması muhtemel yazışmalar onun seni tam o saatte oraya çağırdığını gösteriyor. Çünkü tam o sırada seni orada gördüğünü söyleyebilecek pek çok tanık mevcut. Çünkü cep telefonundaki son arama sana ait. Ve çünkü o koskoca adamı 50 kiloluk bir kadının değil, senin camdan aşağı atman daha akla yakın. Tanıklar benim için avantaj dedim sinirli. Çeşme aşağı düştüğü sırada ben zaten oradaydım. Yani pencereden fırlattığı adamdan daha önce aşağı inmeyi başarman pek mümkün sayılmaz değil mi? Emin ol hepsi senin hangi sahnede ne yaptığını dikkatle takip etmiştir dedi sabrının taşmaya başladığını belli eden bir sesle Sanem. Tanıklar adam aşağı düşerken orada olup olmadığını değil, sadece ve sadece olayın cereyan ettiği yerde bulunduğunu hatırlayacaktır. Haklıydı. Başımı kollarımın arasına gömdüm. Ne halt edeceğim ben, Tanrım? Korkma diyerek usulca yüzümü okşadı. Korkma, ben varım. İşte o an bir fırtına kopar, sanki yer yerinden oynar. Ellerine sarıldım. Aşığım ben sana. İçmeyi bırak artık diye yanıtladı Sanem yüreğimden kopan itirafı. Evine git, dinlen. Biraz mahcup hissediyordum kendimi. Biraz da allak bullak. Polise gitsem daha doğru olmaz mı? Hayır, dedi Sanem kararlılıkla. İşin iç yüzü biraz daha ortaya çıksın, o zaman duruma göre hareket ederiz. Bu halinle ajansa gelmen de pek iyi olmaz. O yüzden şimdi yapacağın en iyi şey artık içmeyi bırakmak ve evine gitmek. Birinci çoğul şahısta konuşması bana güven veriyor. Ayrıca tuhaf bir şekilde içimde korkunç bir ağlama isteği uyandırıyordu. Benimle gelir misin? O güzel başını iki yana salladı. İkimizin birden ortadan kaybolması kuşku uyandırabilir. Yanlış şeyler düşünebilirler. Yüzümün düştüğünü görünce kulağıma doğru eğilip gülümseyerek fısıldadı. Ya da doğru şeyler. Nasıl da oynuyordu benimle. Nasıl da aşıktım ona. Tamam dedim. Eve gideyim ben. Hesabı ödeyip kalktık. Peyote'nin önünden ayrılmadan önce akşam seni arayabilir miyim diye sordum. Bu gece yalnız kalmak pek kolay olmayacak. Elbette arayabilirsin. Hem ev arkadaşın yok mu senin? Söyle sana güzel bir çorba yapsın. Bu akşam yalnızım. Şaban annesini ziyarete gidecekmiş. Kadıncağız bir kaza mı geçirmiş ne? Bekle diye söz kesti sözümü Sanem. Sonra cep telefonunu çıkartıp benden birkaç adım uzaklaştı. Kısa bir görüşmenin ardından tekrar yanıma döndü. Yürü haydi, gidiyoruz. Pek saf biri sayılmasam da hakikaten anlayamamıştım. Nereye? Sana. Bu gece yalnız kalmamalısın. Ajanstakilerle görüşüp bir işimin çıktığını söyledim. İşte havai fişeği icat eden Çinli'ye esin kaynağı oluşturan duyguyu keşfedişim tam o ana denk geliyordu. Peki ikimizin birden ortadan kaybolunca yanlış bir şeyler düşünmesinler dedim sırıtarak. Dua et de düşünsünler diye karşılık verdi sevgilim. Evlilik dışı ilişki hala cinayet kadar büyük bir suç sayılmıyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hitchcock. HITCHCOJK. Peyote. PEYOTE. Ayrım sonu. Sayfa 64.